Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Bakara suresinin 40 ila 43. ayetlerini İranlı karilerden Ali Perhiskar'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey İsrail oğulları, size bağışladığım nimetimi anın ve ahdime bağlı kalın ki ben de ahdinize bağlı kalayım ve yalnızca benden korkun. Yanınızda olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimde Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın ve ayetlerimi de az bir değer karşılığında değişmeyin. Ve yalnızca benden korkun. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 15'te 1402 Hicri Gamer'i 22 Cemadüs-Sani 1445 ve Miladi Takvim'de 5 Ocak 2024 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bültenin ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Noel ve Kanlı Hediyeler, İmam Hümeyni Mektebi'nde ve Ayetlerin Hikayesi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Kerman'da terör saldırısındaki şehitlerin cenazesi bugün teşhir edilecek. IŞİD Kervan cinayetinin sorumluluğu üstlendi. IŞİD'in Kervan kentindeki terör saldırılarını kabul etmesine Amerika'dan tepki. Muhsin Rıza'yı son dönemdeki tüm suikastlerin arkasında İsrail rejimi var açıklamasında bulundu. Galibaf, düşmanlar İran milletinin önünde çaresiz kalmışlar açıklamasında bulundu. Ve 6 ülkenin parlamento başkanları galiba arayarak Kerman'daki terör olayını yakaladı. Şimdi haberler. İran'ın güneyindeki Kerman ilinde şehitler mezarlığında meydana gelen terör saldırısındaki şehitlerin naaşları bugün teşhir edilecek. Bu bağlamda Kerman valisi Muhammed Mehdi Fedakar, Kerman'da Teslim muhabirine verdiği röportajda şunları söyledi. Kerman'da şehitler mezarlığına giden yolda meydana gelen terör saldırısında şu ana kadar yaralı ve şehitlerin kesin istatistikleri 84 şehit ve 284 yaralı olup şehitlerin %70'i tespit edilmiş olup çoğu Kerman ilindendir. Kerman'da şehitler mezarlığının terör cinayetinde yaralanan 284 kişiden 30'unun taburcu edildiğine değinen Kerman valisi şunları kaydetti. Yaralılardan bazılarının durumu ağır olsa da diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı. Bu arada İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi, dün sabah Kerman'daki şehit Bahmuner Hastanesi'nde meydana gelen terör saldırısında yaralananları ziyaret ettikten sonra şunları söyledi. Kör kalpli teröristler, onların failleri ve destekçileri İran milletinin öfkesinden korkmalıdır. Ahmet Vahidi gazetecilere teröristlerin İran İslam Cumhuriyeti'nin bilgi ve güvenlik aygıtının eline düşeceğini, teröristlere ve destekçilerine ağır bir tokat atılacağını vurguladı. İran Başsavcısı Muvahhid'e de bu terör eylemini İslam-İran düşmanlarının zayıflığının, acizliğinin ve ardı ardına gelen yenilgilerinin bir işareti olarak değerlendirerek, Amerika ve Siyonist rejimin önderlik ettiği küresel istikbar öyle bir çöküş ve izolasyon noktasına ulaştı ki, gururlu şehit Hac Kasım Süleyman'ın ziyaretçilerinden bile korkuyor. IŞİD terör örgütü yayınladığı bildirde şehit Kor General Süleyman'ın şehadetinin 4. yıl dönümü merasiminde Kerman Şehitler Mezarlığı'nda düzenlenen terör saldırısının sorumluluğunu üstlendi. IŞİD bildirisinde şunları yazdı. Dün Ömer el-Muvahhid ve Seyfullah Mücahid İran'ın güneyindeki Kerman şehrinde Kasım Süleyman'ın mezarının yanında Şiilerden oluşan büyük bir kalabalığa giderek patlayıcı kemerlerini patlattılar. 13 Ocak Çarşamba akşamı saat 14.45'te İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Göcezki Komutanı Kor General Kasım Süleyman'ın şehadet yıl dönümü merasimi sırasında törene katılan ziyaretçiler arasındaki terör patlaması meydana geldi. 84 kişinin şehit olmasına, 284 kişinin de yaralanmasına yol açtı. İki terör patlamasının meydana gelmesi uluslararası toplumun ve dünyanın farklı ülkelerinin tepkilerine neden oldu. İran'ın Kerman kentinde düzenlenen terör saldırılarının sorumluluğunun IŞİD terör örgütü tarafından üstlenilmesi ardından Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amerika'nın değerlendirmesinin bu konuyu doğruladığını açıkladı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Perşembe günü gelen saatte gazetecilere Amerika'nın İran'ın Kerman kentindeki terör saldırılarına ilişkin değerlendirmesini anlatarak, elimizdeki tüm bilgilere göre bunun bir terör saldırısı olduğu açık. IŞİD'in sorumluluğu üstlendiğine dair raporlar gördük. Aynı zamanda bu Amerikalı yetkili şunları kaydetti. Bombalamanın sorumlusunun kim olduğu konusunda bu tribünden resmi bir değerlendirme yapamam ama bu saldırı IŞİD saldırısının tüm özelliklerini taşıyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nin stratejik iletişim koordinatörü John Kirby de Perşembe günü gelen saatli gazetecilere şunları söyledi. IŞİD'in İran'daki patlamaların sorumluluğunu üstlendiği yönünde haberler aldık. Aynı zamanda IŞİD terör örgütünün gücünü de sert bir şekilde değerlendiren Kirby şunları söyledi. Bu grubun hala Afganistan ve bölge için aktif bir terör tehdidi olduğuna inanıyoruz. Kirby ayrıca şunları kaydetti. Gazze'deki gelişmelerle İran'daki patlama arasında bir bağlantı olduğuna dair bir belirti göremedik. Ve şimdi böyle bir bağlantı yok. Muhsin Rıza'yı son dönemdeki tüm suikastin arkasında İsrail rejimi olduğunu belirtti. Erkler Başkanları Ekonomi Koordinasyon Yüksek Konsey Sekreteri birkaç gün önce şehit Seyit Rezi suikasti ile birlikte Suriye'de başlayan ve Suriye'den Lübnan, İran ve Irak'a yayılan bir terör dalgasının arkasında İsrail'in olduğu açıkça görülüyor açıklamasında bulundu. İran'ın verdiği habere göre Muhsin Rıza'yı Perşembe günü Siyonistleri çok fazla para ödemedikleri sürece Amerika ve Avrupa'nın onlarla kalacakları ve tabutları Londra ve Washington'a doğru yola çıkar çıkmaz geri çekilecekleri konusunda uyardı ve teröristler ve onların destekçileri yaptıklarının bedelini Kasım Süleyman'ın askerleri eliyle mutlaka ödeyeceklerini bilmeleri gerektiğini söyledi. Gazze Savaşı'na değinen nizamın maslahatını belirleme konseyi sadece şunları kaydetti. Bu savaşın başından itibaren Amerika ve Avrupa kana susamış Siyonist rejimin yanında yer aldı. İsrail'in Gazze'ye girmesiyle Avrupa geri çekilmiş gibi görünüyor ama silah desteği veriyor ve Amerika hala tüm gücüyle ayakta duruyor. Hatta destek için bölgeye gemilerini bile getirmiş durumda. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Kerman Şehitler Mezarlığı'ndaki terör cinayetini düşmanların başarısızlığının ve İran halkının büyüklük karşısındaki çaresizliğinin sonucu olarak değerlendirdi. Galibaf, dün Tahran'ın Beheşt-i Zehra Mezarlığı'nın Şehitler Bölümünde General Kasım Süleyman'ın şehadetin 4. yıl dönümü anma töreninde Kerman'daki terör cinayetini kınarken ve düşmanın bu tür suçları çaresiz kaldığında işlediğini belirterek şunları kaydetti. İran milleti bu tür suçlar karşısında hiçbir zaman pasif olmadığını ve kalmayacağını her zaman göstermiştir. İslam İnkılabı rehberinin Kerman'daki terör patlamalarına ilişkin beyanatına değinen Galibaf şunları kaydetti. İran'ın dostları ve düşmanları şunu bilmelidir ki İslam İnkılabı rehberi dün geceki mesajında herkesin görevini açıklamıştır. Ve bugün de biz bu mesajı dikkate almalı ve düşmanın bu suça sert bir karşılık alması gerektiğini bilmeliyiz. Ve bilsin ki kırmızı çizgilerimizi aşan herkes pişman olacaktır. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Suriye, Türkiye ve Tunus olmak üzere 6 ülkenin parlamento başkanları dün Galibaf'a ayrı ayrı temaslarda bulunarak İran halkına ve bu olaydan dolayı taziyelerini sunarken bu terör saldırısını kınadı. Mehmet Bakır Galiba bu terör eylemiyle ilgili ayrıca şunu söyledi. İslam İnkılabı rehberinin de belirttiği gibi teröristlerin böyle bir trajediyi gerçekleştirmeleri nedeniyle İran İslam Cumhuriyeti'nden sert bir karşılık alacaklarına şüphe yoktur. Galibaf, dünyada kalıcı barışın tesis edilmesini arzularken şunları belirtti. Teröristler bu cinayetin sonuçlarını yakında mutlaka görecekler ve İran İslam Cumhuriyeti Kirman felaketinin faillerinden intikamını alacaktır. İslami Şura Meclisi Başkanı Gazze ve Filistin'de zor şartların bulunduğuna da işaretle şunları söyledi. Bu zor durumun sona ermesi için mazlum Filistin halkına destek olma görevimizi yerine getirmeliyiz ki tüm dünya, İslam ülkeleri parlamentolarının ve Asya Meclis üyelerinin Filistin'e destek konusundaki birliğini görsün. Bu 6 ülkenin parlamento başkanları, İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin sorununu destekleme konusundaki akıllı ve ciddi tutumunu ve İran'ın Tahran'da Filistin Komitesi'nin olağanüstü toplantısını yapma çabalarını takdir etti. İran Cumhurbaşkanı Sırp mevkidaşının telefon görüşmesine yanıt olarak hiçbir güçten gelecek herhangi bir destek bu cinayete bulaşan ajanlar için güvenli bir marş oluşturmayacaktır ifadesini kullandı. Kirman Şehitler Mezarlığı'ndaki terör cinayetinden sonra Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'e bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Alexander Vučić ve bu terör eylemini kınayarak Sırbistan hükümeti ve halkının İran hükümeti ve halkının başsağlığı ve taziyelerini de dile getirirken faillerin bir an önce yakalanması, adalet ve hukuk önüne çıkarması temennisinde bulundu. Sırbistan Cumhurbaşkanı ülkesinin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğuna işaret ederek Sırbistan'ın İran'la işbirliğini geliştirme konusundaki ilgisini vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Reisi bu telefon görüşmesinde Sırp hükümetine ve halkına İran İslam Cumhuriyeti'ne duydukları sempatiden dolayı şükranlarını sunarak bu terör cinayetinin komutanları, yöneticileri ve faillerinin kararlı bir şekilde cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Bu korkakça eylemlerin Büyük İran milletini zulme ve adaletsizliğe karşı koymadaki yüce hedeflerinden alıkoyamayacağını belirten reisi ayrıca şu açıklamada bulundu. Hiçbir güçten gelecek herhangi bir destek bu cinayete bulaşan ajanlar için güvenli bir marş oluşturmayacaktır. Türkmenistan Cumhurbaşkanı'nın telefon görüşmesine yanıt olarak İran Cumhurbaşkanı Kerman Şehitler Mezarlığı'nı ziyarete giden halka yönelik terör saldırısı nedeniyle taziyelerini ileterek İran hükümetine ve halkına başsağlığı dileyip bu terör suçuyla kararlılıkla mücadele edilecektir vurgusunda bulundu. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Serdar Berdi Muhammedov, Seyit İbrahim Reisi ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkmenistan hükümeti ve milleti adına Kirman'ın şehitler mezarlığını ziyarete giden halka yönelik terör ve insanlık dışı saldırı suçunu çok sayıda yurttaşımızın şehit edilmesine kınarken aynı zamanda Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Kurtuluş Konseyi Başkanı'nın başta şehit aileleri olmak üzere İran hükümetine ve halkına başsağlığı dileklerini ilettiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Reisi ise bu telefon görüşmesinde Kirman terör saldırısı cinayetinden dolayı Türkmenistan Cumhurbaşkanı'nın başsağlığı mesajı ve İran hükümetine ve milletine olan sempatisinden dolayı teşekkürlerini bildirirken bu terör cinayetini planlayan yozlaşmış beyinlerin ve buna kalkışan kirli ellerin mutlaka hesabı sorulacaktır ifadesine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Reis ayrıca Gazze'ye saldırı ve bu rejimin suçlarına yönelik küresel saldırıda Siyonistlerin ilan ettikleri hedeflere ulaşamadıklarına dikkat çekerek şunları kaydetti. Tarihsel tecrübe bu terör örgütlerinin, bu terör eylemlerinin failleri, komutanları, destekçileri açısından hiçbir sonuç vermeyeceğini, aynı zamanda bu rejimin ve destekçilerinin suç niteliğini dünya halklarına açığa çıkaracağını da kanıtlamıştır. Suriye Cumhurbaşkanı, İslam İnkılabı rehberi ve İran Cumhurbaşkanı iki taziye mesajı göndererek Kirman'daki terör olayı ve İran vatandaşlarının şehit olması nedeniyle başsağlığı diledi. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Kirman'daki terör olayında bir grup İran vatandaşının şehit olması nedeniyle İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye iki taziye mesajı gönderdi. Bu iki taziye mesajında Esad, İslam İnkılabı rehberinin ve İran halkının içten taziyelerini dile getirerek Allah'tan şehitlere rahmet ve mağfiret, yaralara acil şifalar diledi. Cumhurbaşkanı Esad, bu terör saldırılarının amacının halkımızı ilke ve çıkarlarından vazgeçmeye, ülkelerini egemenliğini ve onurunu savunulmaz hale getirmeye yönelik olduğuna vurgu yaptı. El-Meyadin'in haberine göre İran Cumhurbaşkanı'na gönderdiği taziye mesajında Esad'ın Kirman'daki terör patlamalarını kınadığını belirterek şunları söyledi. Sivilleri hedef alan bu terör saldırıları, teröristlerin ve destekçilerinin çaresizliğini göstermektedir. Şanghay İşbirliği Örgütü'nün üye ülkelerin bayrakları İran'ın güneyindeki Kerman'da şehitler mezarlığındaki terör cinayetin kurbanları anısına yarıya indirildi. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Kirman Şehitler Mezarlığı'nın ziyaretçilerine yönelik trajik terör olayının şehitleri ve kurbanları onuruna Pekin'deki Şanghay İşbirliği Örgütü Sekreterliği bu örgütün ve üyelerinin bayrağını yarıya indirdi. Aynı zamanda dünyanın birçok ülkesinin yetkilileri de Kirman'da yaşanan terör patlamalarını açıklama ve mesajlarla tepki göstererek bu trajik olay nedeniyle İran halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerini iletti. Pakistan, Hindistan, Malezya, Taliban hükümeti, Türkiye, Avrupa Birliği, Hollanda, İtalya, Nikaragua, Küba, Katar, Irak, Umman, Bahreyn ile birçok ülke ve uluslararası kuruluş Kirman'daki terör olayının ardından İran halkına taziyelerini bildirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze şehrinde son 24 saat içinde Siyonist düşmanın bu şeritte 13 suç ve cinayet daha işlediğini ve bu olaylarda 125 kişinin şehit olduğunu, 318 kişinin de yaralandığını duyurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El-Kodra, şu ana kadar toplam şehit sayısının 22.438, yaralı sayısının ise 57.614 olduğunu açıkladı. Gazze Savaşı'nda şehitlerin %70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu da belirtti. Sırada bültenimizin son haberi var. Hamas hareketinin yurtdışı sorumlusu Salih el-Ahruriye düzenlenen suikastla ilgili şunları belirtti. Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları ve Gazze şehri dışındaki direniş liderlerine yönelik suikastler, Siyonist rejimin yenilgisini hızlandırıyor ve Filistin'deki direniş ruhunu güçlendiriyor. Halit Meşal, Hamas'ın siyasi ofis direktörü yardımcısı Salih el-Aruri ve diğer 6 kişinin öldürülmesine tepki olarak yaptığı konuşmada, Hamas'ın bir kez daha tüm Arap bölge ülkeleri ve Katar'ın güvenliği ve çıkarlarını korumakta kararlı olduğunu ve bizim savaşımızın Siyonist düşmana karşıdır açıklamasında bulunmuştu. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 15'te 1402, Hicri Kameri 22, Rebiüssani 1445 ve Miladi 5 Ocak 2024 Cuma. ...29 yıl önce bugün Hicri Şemsi 15'te 1373'te İran Ordusu Hava Kuvvetleri eski komutanı General Mansur Settari bir hava kazasında şehit düştü. Hicri Şemsi 1327'de Tahran yakınında dünyaya gelen General Mansur Settari liseyi bitirdikten sonra orduya bağlı subaylık fakültesine girdi. General Mansur Settari hava savunma eğitimini bitirdikten sonra üniversitedeki eğitimini başladı. Ancak devrik Saddam rejimi ordusunun İran'a Hicri Şemsi 1359'da saldırı düzenlemesi ardından General Mansur Settari ülkesini savunmak için görevini yaptığı bölgeye döndü. General Mansur Settari hava kuvvetlerindeki birkaç komutanla birlikte görev yerinden geri döndüğü sırada bindikleri uçakta meydana gelen teknik sorundan dolayı uçağın düşmesi neticesinde şehit düştü. ...84 yıl önce bugün Hicri Şemsi 15'te 1318'de Ayetullah Mir Seyyid Muhammed Moderris Necefabadi 62 yaşında vefat etti. Hicri Şemsi 1256'da Necefabad'da dünyaya gelen Necefabadi ilk eğitimini doğduğu kentte bitirdi. Ardından eğitimini sürdürmek için Necef-i Eşref'e gitti ve daha sonra bilimde zirvelere ulaşmak için İsfahan'a gitti ve ömrünün sonuna dek ders vermeye başladı. ...45 yıl önce bugün Hicri Şemsi 15'te 1357'de İranlı öğrenciler Amerika'nın eski başkanı Jimmy Carter'in İran'a gelmesi ve onun Muhammed Rıza Şah'ı desteklemesine itiraz etmek amacıyla ders sınıflarına katılmadılar ve üniversiteler tatil edildi. Carter sözde insan hakları savunucusu olup diktatör rejimlere silah satışına muhalif olduğunu iddia ediyordu. Ancak Amerika hükümeti despot Şah rejimiyle yüklü askeri anlaşmalar yaptı ve İran'da insan haklarının yoğun bir şekilde ihlal edilmesini göz ardı etti. Öyle ki Amerika Başkanı İran ziyareti sırasında İran'ı nefret edilen, halk tarafından sevilen diktatörü şeklinde tanıttı ve İran'ı bir istikrar adası olarak nitelendirmişti. Ancak çok geçmeden İran halkının özgürlük yönündeki kıyamı başladı ve Carter'in ziyaretinden yaklaşık 13 ay sonra Şah devrildi ve İslam Cumhuriyeti kuruldu. ...54 yıl önce bugün Hicri Kameri 22 Cemadi Üssani 391'de Müslüman şair İbni Haccac tarihi bir rivayete göre vefat etti. Bağdat kentinde dünyaya gelen Haccac gençken şairliğe yöneldi ve ünlü şair olan Muhlebi ile tanıştı. Haccac günümüzde Bağdat Kütüphanesi'nde bulunan 10 ciltlik divanı kaleme aldı. Onun kaleme aldığı eserinin bir bölümü de dünyanın çeşitli bölgelerinde özellikle Britanya Müzesi ve İstanbul Üniversitesi'nde bulunuyor. ...215 yıl önce bugün 5 Ocak 1809'da Osmanlı ve İngiliz hükümetleri arasında Çanakkale Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre İngiltere, Mısır'da dahil olmak üzere Osmanlı hükümetine ait tüm toprakları tahliye etmeyi ve bu toprakların işgaline son vermeyi taahhüt etti. Buna karşılık Osmanlı hükümeti Osmanlı topraklarındaki İngiliz konsolosluk haklarını tanıma sözü verdi. İngiltere'nin bu anlaşmayı imzalamasının amacı, bu ülkenin Akdeniz filosunun güvenliğini Rus İmparatorluk Donanması'nın olası işgaline karşı korumaktır. Karadeniz üzerinden yapılıyordu. Çünkü bu anlaşmaya göre Osmanlı hükümeti barış zamanında hiçbir savaş gemisinin Boğaz ve Çanakkale Boğazı'ndan geçmesine izin vermemeyi kabul etmişti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Kıymetli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınından öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Türkiye'de yüksek öğrenimin bir cazibesi kalmadı.
Aydınlık.
Depreme sadece binalar değil kentler hazırlanmalı.
Ve Yeni Asya.
Depremzedelere verilen hiçbir söz tutulmadı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Ahmet Kepekçi 3 Ocak tarihli Yeni Mesaj gazetesinde yeni yılın hashtag'ı ne olmalı başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. 2023'ten 2024'e değişen ne var? 2022'den 2023'e değişen ne vardı? Veya 2024'ten 2025'e ne değişecek mi? Nasıl değişsin? Yılları analiz ettiğimizde enflasyonun 2023'te de yükseldiği görülüyor. Gelir dağılımı, yoksulluk sorunu çözülmemiş. Eğitimde fırsat eşitliği hak getiri. Zaten nitelikli insan kaynağı son derece eksik. Var olanları da yurt dışına kaçırıyoruz. Biz bunu her sektörde birebir yaşıyoruz. Sağlıkta pandemiyle mücadelede yaşadıklarımız işin cabası diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Depremle yatıp depremle kalkıyoruz. Kulağımızda sürekli depremin sesi var. Depreme hazırlık yetersiz. Kentsel dönüşüm iflas etmiş vaziyette. Kentsel dönüşüm ne kadar usulle uygun yapılıyor, bu da tartışılır. Terör, güvenlik sorunları almış başını gidiyor. Hala şehitler veriyoruz. Hala güvenlik tehditleri yaşıyoruz. Bu işleri çözmekte mükellef olunan siyasette kutuplaşma had safhaya ulaşmış, toplumsal barış dersek hak getire. İç politika böyle de dış politikada fark mı var? Hayır. O da aynı şekilde. Dış politikada bölgesel sorunlar var, küresel sorunlar var. 2024'e girdiğimiz şu günlerde çok iyi görmek lazım. Yaşadığımız büyük resim kısır döngüdür. Yeni yılın hashtag'i kısır döngü olsun bence. Peki ne olacak? Türk siyaseti böyle vizyonsuz olduğu müddetçe çözüm gelmez. Gelişmiş bütün devletlere baktığımızda o ülkenin teknolojisinin, o ülkenin siyasetinin, hatta bütün sektörlerin akademiden istifade ettiğini görürüz. Yani akademi, üniversite buraları yönlendirir. Tarımı üniversite yönlendirir. Sanayi üniversite yönlendirir. Siyaseti üniversite yönlendirir. Bizim ülkemizde ise tam tersi. Bizim ülkemizde maalesef siyaset üniversiteyi yönetiyor. Siyaset üniversite üzerinde baskı yapıyor. Kendi kadrolaşmasını yapıyor. Bilim yapmanın, özgür düşüncenin önüne geçiyor. Maalesef akıllı inovasyon gücü olan araştırmacı gençleri harcıyor. Ülkemizde tersine dönen bir çark var. Tersine dönen çarkla siz hedefe nasıl yaklaşabilirsiniz? Maalesef bunları konuşmak bile günümüz koşullarında son derece zor. Üniversitedeki insanlar bile bunları konuşmaktan çekiniyorlar. Ekonomide enflasyon, pahalılık, geçim sıkıntısının önüne geçilemiyor. Sosyal devlet diyoruz, fırsat eşitliği yok. İnsanlar doğuştan getirdikleri haklarını yaşayamıyorlar. Barış desek, birlik, beraberlik yerlerde sürünüyor. Devlet, millet, asker, sivil birliği hak getire. Atatürk üzerinden tartışmalar sürüyor. Bu kadar yaşanan sorunun temelinde yatan ortak payda bağımsızlık ve milli egemenlik ruhuna ve projelerine sahip olup olmamayla ilgilidir. Su pınarın başında kirlenmişse bütün musluklardan kirli su akar. Tek tek musluklardan akan suyu temizlemek yerine sorunu kökünden çözmek gerekir.
Kamil Tekin Sürek 3 Ocak tarihli Evrensel Gazetesi'nde Yeni Yıl ve AK Parti başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. AK Parti yeni yılın ilk gününde yaptıklarıyla bir uzmanlığa gerek kalmayacak şekilde ileriki günlerde neler yapacağının da ipuçlarını verdi. Taksim Meydanı yılbaşı kutlamalarına kapattı. Gerekçe güvenlik ama gerçek gerekçe gavur adetlerinin engellenmesi diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Aylardır yapmadığı Siyonist katliamı protesto mitingini yılbaşı sabahı Galata Köprüsü'nde yaptı. Gerekçe İsrail'e kanama, Filistin'e destek. Gerçek gerekçe İsrail ile kesilmeyen ticari ilişkiler nedeniyle yavaş yavaş artan tepkileri azaltmak. Bunun yanı sıra yılbaşı sabahı sabahın köründe sembol camilerden gelerek sembol bir yerde miting yaparak yılbaşını kutlayanlara karşı camilerde sabah namazı kılan ve İsrail'e karşı Müslümanları koymak. Tabii bu mitingde yeni bir çifte standart görüyoruz. Önümüzdeki günlerde 5-10 kitle örgütü ya da sendika sabah saat 8'de Eminönü Meydanı, Galata Köprüsü, Karaköy Meydanı'nı kapsayacak bir alanda miting yapmak istiyoruz diye valiliğe müracaat etse kesin reddedileceklerdir. Onlara istediğiniz alanlarda miting meydanı değildir. Miting yapmak istiyorsanız Yenikapı, Maltepe, Kartal, Kadıköy Meydanı gibi miting için ayrılmış alanları seçmeniz gerekir diyeceklerdir. Ama onlar yaptı diyemezsiniz. Deseniz de sizi dinleyen olmaz. AKP'nin yeni yılda ve yıllarda neler yapmayı planladığını hepimiz biliyoruz. O halde biz de yapmak istediklerimiz için birleşelim, örgütlenelim, tarihin karanlıklarından gelenleri geldikleri yere, tarihe gömelim.
Tahran Radyosu.
Cengiz Çakır 3 Ocak tarihli Aydınlık gazetesinde tarım ürünü fiyatlarının değişimi başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Tarım ürünü fiyatları, perakende fiyatları, toptancı fiyatları ve üretici eline geçen fiyatlar olmak üzere 3 kümede sınıflandırılır. Bu fiyatlar genel fiyat düzeyindeki artış veya azalışlardan farklı şekilde etkilenirler. Perakende fiyatları son tüketicinin ödediği fiyattır. Perakende fiyatlar büyük oranda sabit masraf ve harcamaları içerir diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Vergiler, faiz, sigorta, amortisman ve ücretler gibi kalemlerden oluşan sabit masraflar uzun zaman boyunca pek az değişir. Perakende fiyatların büyük kısmını sabit masraf unsurları oluşturduğundan bunlar toptan ve üretici eline geçen fiyatlara göre genel fiyat düzeyindeki değişimlerden daha az etkilenirler. Toptancı fiyatları perakendecinin tüketiciye sattığı ürünler karşılığında toptancıya ödediği fiyattır. Taşıma ve ücretler gibi bazı sabit masraf unsurlarını içerir. Ancak bu sabit masraflar perakende fiyatlarda olandan daha düşük orandadır. Toptancı fiyatları daha az sabit kalem içeriğinden perakende fiyatlarından daha çok dalgalanır. Çiftçi eline geçen fiyat ise işletme avlusundaki veya en yakın pazardaki fiyattır. Ürün çiftçiden tüketiciye ulaşıncaya kadar yapılması gereken taşıma, depolama, pazarlama ve dağıtım giderlerinin eklenmesi gerekeceğinden çiftçi eline geçen fiyat toptancı ve perakendeci fiyatlarından düşüktür. Üretici eline geçen fiyatlar genel fiyat düzeyindeki değişimler karşısında daha şiddetli dalgalanır. Çiftçilerin de vergiler, faiz ve sigorta gibi sabit masrafları olsa da bu sabit masraflar toplam satış fiyatının perakendeci ve toptancınınki kadar yüksek bir kısmını oluşturmaz. Ek olarak çiftçi eline geçen fiyat kalıntı fiyat olup perakende fiyatından nispeten sabit olan tüm pazarlama masrafları düşüldüğünde elde kalan miktardır. Tüketici fiyatındaki pek az bir değişmenin çiftçi eline geçen fiyata etkisi sanki bütün uyarlama sonul yani nihai fiyatta yapılmışçasına toptan fiyattakinden çok daha fazla olacaktır. Fiyatlar ham madde fiyatları, temel malların fiyatı ve sonul ürün fiyatları olarak da kümelenebilir. Tarım ürünlerine benzer şekilde nihai malların fiyatı en az dalgalanırken fazla miktarda sabit masraf payı olduğu için nihai ürünlerin üretiminde kullanılan temel ara malların fiyatları daha çok dalgalanır. Temel malların üretiminde kullanılan ham maddelerin fiyatı ise en fazla değişimi gösterir. döviz kurları ve akaryakıt fiyatlarının her gün değiştiği, asgari ücretin aylarca tartışıldığı bir ortamda belirsizlik egemen olur. Fiyatları dayatma gücü olanlar günübirlik etiket değiştirip kazançlarını korur, hatta katlar. Çiftçinin elde ettiği ürünlerin satış fiyatını belirleme şansı yoktur. Girdi fiyatları hızla yükselirken üretim dönemi sonunda kaça satacağını bilmediği bir ürünü yetiştirmeye çalışmaktadır. Tek başına yapabilecekleri bir şey olmayan çiftçiler meydana çıkan sonuca katlanmak zorundadırlar. Çiftçiler bir araya gelip güçlü kooperatifler oluşturarak üretimi ve pazarlamayı düzenleyebilirler. Ürünleri işleyip katma değer yaratma yoluna gidebilirler. Pazarlama sistemindeki aracıların işlevini üstlenerek olumsuz etkileri giderebilirler. Üzülerek belirtmek gerekirse bazı tekil örnekler dışında başarılı kooperatif yoktur. Aynı üreticiler gibi tüketim kooperatiflerinin de piyasa üzerinde kayda değer bir etkisi bulunmamaktadır. Zincir marketlerin tarım ürünleri piyasasına aykırı bir kanaldan egemen olduğu da bilinmektedir. Kartel anlaşmalarıyla perçinlenen bir sömürü düzeni oluştuğu kaygısı mevcuttur. Pazarlama marjının yüksek olması pazarlama sisteminin etkin çalışmadığının göstergesidir. Üzülerek belirtmek gerekirse önümüzdeki durum net olarak böyledir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsley Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Parsley Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsley kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücret ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Noel
ve kanlı hediyeler.
Bu yıl Noel'de süslü çam ağaçlarından haber yok. Noel için hiçbir mum yakılmayacak.
Bu yıl yeni miladi yılı geçen yıllardan çok farklı olarak başladı. Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın veladet gününde o hazretin doğum yeri olan Beytlehem karanlıklar içindeydi. Zira Siyonist rejimin saldırıları Gazze, Ürdün Nehri batı yakasında Allah peygamberinin doğduğu Doğuş Kilisesi üzerine ağırlık yapıyor. Kiliseler birkaç hafta önceden Gazze'de ölenler için yas tuttuklarını ve bu yıl bu bölgenin meydanında büyük çam ağacının süslenmeyeceğini ve kimsenin Noel için mum yakmayacağını duyurdular. Zira birkaç kilometre ötede bir katliam yaşanıyor. Batı yakada yaşayan Hristiyanlar önceki yılların tersine kutsal heykeller ve sembollerini Gazze halkı ile dayanışma içinde olduklarını göstermek için dikenli teller ve enkazlar arasına koydular.
Evi Betülahim'de olan Filistinli Hristiyan kadınlardan Ümmü Şadi tek başına oturmuş. Evinin köşesinde Noel süslemelerinden hiçbir eser yok. Ve yeni yılın gelişiyle mutlu olmak yerine korsan rejimin vahşi saldırıları sonucu Gazze şeridinde şehit olan akrabalarının fotoğraflarına bakıyor. Ümüşadi şöyle anlatıyor. Bizim halkımız Gazze'de şehit olurken bayramın bir anlamı yok. Zira biz yastayız ve üzgünüz. Kimse bu şartlar altında bayramı yaşamak istemiyor. Çocuklar Gazze'de aç ve dehşet içinde yaşarken mutlu olmak istemiyor.
Ümmü Şadi, Hazreti İsa'nın veladetini endişe ve kaygı ile geçiriyor. Ümmü Şadi, Gazze'de işgalci güçler tarafından şehit olan bazı akrabaları için yaslıdır. Ve ateş altında olan ve işgalci rejimin ordusu tarafından katliam edilen Müslüman ve Hristiyan olan Gazze halkı ile dayanışma için bayramı kendisi için yasaklamıştır. Birçok insan Gazze kentindeki bir Katolik kilisesinde mahsur kalmış ve Siyonist işgalci rejimin güçleri ise söz konusu kilisenin yanında halkın evlerini yıkma ve insanları da kana bulamakla meşgul. Kadın ve çocuklar susuz ve yiyeceksiz kalmışken ölümle adeta burun buruna yaşıyorlar. Çocukların gözleri pencerede ve soba borularına dikilmiş vaziyette. Fakat o borulardan barut kokusundan başka bir koku duyulmuyor.
Yaklaşık 3 aydan uzun bir süredir binlerce ton patlayıcı madde, binlerce bomba ve füze Siyonist rejim tarafından Gazze halkının başına yağıyor. Bu süre zarfında Siyonist rejimin çocuklar, kadınlar ve sivil erkeklere yönelik saldırıları yoğun bir şekilde aralıksız devam etti. Öyle ki hatta bu topraklarda yaşayan Hristiyanlar bile yeni yılın gelişini fark edemediler. Yeni miladi yılda Noel kızakları Hristiyan ülkelerdeki insanlara hediyeler getirmişse bile Gazze halkı için kanlarına bulanmış çocuk, kadın ve erkekleri getirmiştir.
Batı hükümetlerinin Noel kutlamaları arasında Gazze olayları ile ilgili umursamazlıkları her yıl bugünlerde Beytlahim yani Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğduğu topraklar tüm dünya çapından Hristiyanları ağırladıkları bir ortamda devam ediyor. Fakat bugünlerde dünya batılı hükümetlerin desteğinde olan Siyonist rejim tarafından Gazze halkının geniş çapta katliamına ve soykırımına şahit oluyor. Batılı devlet adamlarının Siyonist rejime siyasi ve askeri desteklerini açıklamaları Gazze ateşkes kararlarının güvenlik konseyinde onaylanmasını şimdiye kadar engellemiştir. Bu cinayet ve soykırımın sonucu 20 binden fazla çocuğun ve mazlum kadın ve erkeğin şehit olması, 50 binden fazla kişinin yaralanması ve Gazze'deki binaların yarısından fazlasının yıkılmasıdır.
Sanki dünyadaki kulaklar artık Hazreti İsa'nın sözlerine karşı sağır olmuş. O Hazret ki, İzleyenlerine şöyle hitap ediyordu. Bu dünyada hükümranlar halka ağalık yapıyorlar. Patronlar çalışanlarına emir veriyorlar. Fakat siz böyle olmayınız. O ilahi peygamber beşeriyete başkalarını sevme mesajı getirdi. Ve bir başka boyutta da adaleti sağlamaya ve zulmü yok etmeye çalıştı. Her zaman havariler arasında ve bazen dağın tepesinde kendi aydın ve açık delillerini gösterdi. Halkı hayatları boyunca aşk, dostluk, zulmetmekten kaçınmaya davet etti. Kur'an-ı Kerim'in Meryem suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Hz. İsa kendini şöyle tanıtıyor. Nerede olursam olayım, beni kutlu ve erdemli kıldı. Bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı emretti. Beni anama saygılı kıldı. Beni askın bir zorba kılmadı.
O hazretin öğretilerinde şöyle deniliyor. Dürüst olmak gerekirse size şunu söyleyebilirim ki, eğer bir oda alev alırsa, o yangın sürekli olarak bir odadan diğerine yayılacaktır. Ta ki odaların birçoğu yansın. Ancak eğer ilk odayı anlayıp o ateşi kökten yok ederlerse, o zaman artık ateşten eser kalmaz. Zalimin afeti de böyledir. Eğer başta önü alınırsa, onun ardından başka zalim lider bulunmaz. Zira başkaları da onu örnek alırlar. Tıpkı yangının ilk evde tahta bulamayınca hiçbir şeyi yakamayacağı gibi.
Filistinli Hristiyan kadın Nora şöyle diyor. Mesih geldi ve gelişiyle insanlığa çanta dolusu dostluk ve samimiyet getirdi. Sıcak elleriyle tüm yoksullar ve mazlumların başını okşadı. O, insanlar arasında yaşadığı süre içinde kötülükle mücadele, iyiliğe davet için bir an bile duraksamadı. Fakat artık şimdi hiçbir hayırsever yok, cinayet ve kötülük zirveye ulaşmıştır. Bugün Gazze'de yaşananlar sahte rejim İsrail'in 75 yıllık cinayet ve zulmünün sonucudur. Bugün mazlum Gazze halkı baştan beri batılı hükümetlere bağlı olan Arap liderlerin ihanetiyle doğru yolundan sapmış olmasaydı, haktalep Filistin halkının mücadelesine düşen zulüm ateşi böylesine alevlenmezdi. Ve hiçbir aile azizleri ve yakınlarını kaybetmez, evi yıkılmaz ve yerinden yurdundan edilmezdi.
Gazze şeridinde yaklaşık 2 milyon Müslüman yaşıyor ve en az 10 bin Ortodoks Hristiyan da 7 Ocak tarihinde Hazreti İsa'nın doğumunu kutluyorlar. Geçen yıllarda bazen Müslüman kadınlar bu kutlamalar sırasında kendi el yapımları olan Noel Baba oyuncaklarını hediye ederlerdi. Benzer ürünlerin tasarımcısı olan Leya Taye şöyle diyor. Hazreti Muhammed bizleri tüm dinlere saygı duymaya teşvik etmiştir. Ve biz Hazreti İsa'nın veladetinde Hristiyanların yanında olmak istiyoruz.
Bugün Gazze bölgesi hak ile batılın karşı karşıya geldiği alandır. İman gücünün istikbar gücüne karşı geldiği meydan. Askeri baskı, bombardıman ve cinayet ile ilerlemeye çalışan istikbar gücüne karşı görünüşte bu imkanların hiçbirine sahip olmayan iman gücü, çok az teçhizat ve ekipmana karşı iman ve güçlü iradeyle direniyor. Bugün insanlık toplumu Siyonist rejimin ağır bombardımanları altında, evleri başlarına yıkılan, yakınlarını kaybeden insanların, büyük küçük hepsinin güçlü ve huzur için iktidar ile hasbiyallah ve ni'mel vekil, yani Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediklerine şahit oluyor.
Bugün dünyanın özgür ve bilinçli insanların insanlığı ve vicdanı bunca zulüm, kalleşlik ve kötülükten acı çekiyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi şöyle buyuruyor. Gazze halkı sabırla, direnişle, teslim olmamakla bizzat kendileri Amerika, Fransa ve İngiltere vesairenin yalan insan hakları maskelerini indirmiş, bunları rezil etmiştir. Gazze halkı kendi sabırlarıyla insanlık vicdanını harekete geçirmeyi başarmıştır. Tabii ki biz ilahi vaadin hak olduğundan şüphemiz yoktur. İnşallah nihai ve hiç de uzak olmayan zafer Filistin ve Filistin halkıyla olacaktır.
Hiç şüphesiz Filistin halkı güçlü ve iktidar ile Siyonist işgalcilere karşı direnişlerine devam ediyor ve bu yolda mazlumca canlarını feda ediyor. Hatta Siyonist rejimin hırslarının başlıca kurbanları olan avare ve sığınaksız Filistinli çocuklar bile elleriyle zafer işareti yapıyorlar. Onlar bu şekilde tüm dünyaya direniş hareketiyle işgalci Kudüs rejimi arasındaki çatışmalarla güç denkleminin çok değiştiği mesajını veriyorlar. Yeni yılın Hazreti İbrahim, Hazreti Nuh, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem gibi ilahi peygamberlerin öğretilerine geri dönüş yılı olmasını umut ediyorlar. Onlar ki tağutlara karşı direndiler. Tecavüz, şiddet ve cinayet yerine dünyada barış ve dostluğun şarkısını söylediler.
Yeni miladi yılda tüm zulümlerin kökünün kurulması ve insanların acılarının son bulmasını umut ederek hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İranistan Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde
muhterem dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde isimli programımızın bir başka bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölüm, imamın ve arkadaşlarının Fransa'dan İran'a dönüşünün anılarını imamın eşinin dilinden anlatmaktadır.
Geçen bölümde Nofallu Şato köyünde ikamet etme anılarından bir kısmını daha İmam Hümeyni'nin eşinin dilinden anlattık. Senatonun Şapur Bahtiyar'ın başbakanlığına yönelik olumlu kararından bir gün sonra 26 Eylül'de Şah ve Farah Mısır'ın eğlence kenti Asvan'a gitmek için İran'dan ayrıldılar. Bu sırada İttilat gazetesi anlamlı Şah gitti cümlesini birinci manşeti yaptı. Bu haber hemen Nufallu Şato'ya ulaştı ve bu haberin yayınlanmasıyla birlikte imamın tüm arkadaşları, hatta köy ahalisi ve birçok yabancı gazeteci bile mutluluklarını dile getirdiler.
Ancak aynı zamanda herkes belirsiz bir gelecek yüzünden ve Amerika gibi bir ülkenin nasıl davranacağı konusunda endişeliydi. Bu arada herkes imamın bu haberin yayılmasına tepkisini bekliyordu. Ancak bu önemli haberi duyan imam tam bir soğukkanlılıkla peki kelimesini söylemekle yetindi ve yüzünde ve söyleminde pratikte hiçbir değişiklik görülmedi. Bu bölümde imamın eşinin dilinden, imamın Fransa'dan İran'a dönüşü konusundaki anılarını anlatmak istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
İmam Hümeyni'nin Fransa'da kaldığı 4 aylık dönemde İran halkının sesinin dünyaya iyi bir şekilde iletilmesinin ve bu şekilde dünya kamuoyunun İran'ı yöneten despot sisteme karşı seferber edilmesinin yanı sıra devrimin mesajının ve alternatif sistemin çerçevesinin de dünya halkı için aydınlatılması için uygun bir fırsat sağlandı. İmamın bu dönemdeki önemli eylemlerinden biri de dünya dindarları ile iletişim kurmak ve İran'ın mazlum halkına destek olmak için onların dini duygularını kışkırtmaktı.
Örnek olarak İmam Hümeyni yeni yıl ve Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın doğum günü münasebetiyle Nöfloşata köyündeyken dünya Hristiyanlarına bir tebrik mesajı gönderdi ve bu mesajda Yüce Allah'ın Hazreti Mesih Aleyhisselam'a selam ve salavatını sunmasının yanı sıra bu peygamberi ölülerin dirilticisi ve uyuyanların uyandırıcısı olarak nitelendirdi ve dünya Hristiyanlarından İran milleti için dua etmelerini ve şahani cinayetlerini savunan ülkelerin liderlerini Hazreti Mesih Aleyhisselam'ın öğretileriyle tanıştırmalarını istedi.
İmam Hümeyni bu mesajda şunları söylemişti. İran'ın mazlum halkı adına Mesih halkı olan sizden, mübarek günlerinizde zalim sultanla karşı karşıya olan halkımız için dua etmenizi ve halkımızın kederlerinin giderilmesi için Tanrı'ya dua etmenizi istiyorum. Büyük millet olan sizden, zalim şahı, şeytani gücüyle destekleyen ve bir milleti baskı altında kıran bazı Hristiyan ülkelerin liderlerine uyarmanızı ve onları Hazreti Mesih'in öğretileriyle tanıştırmanızı istiyorum. Mesih'in din adamlarından bazı güçlü ülkelerin liderlerine tavsiyede bulunmalarını ve onların göksel öğretileri sırt çevirenleri desteklerini kınamalarını istiyorum.
İmam Hümeyni'nin eşinin Nöfloşata köyünde ikameti sırasında yaptığı etkili ve faydalı eylemlerden biri, imamın hareketinin ayrıntılarını ve hedeflerini açıklamaktı. İmamın mesajı dünya Hristiyanlarına iletildiğinde, imamın eşi sahnede ciddi bir şekilde hazır bulundu ve görüşmelerinde imamın bu mesajı göndermedeki amaçlarını muhataplara açıkladı.
İmam Hümeyni'nin eşi bu bağlamda şöyle anlatıyor. Nöfloşata'da yerine getirmem gereken bir görev yoktu. Ta ki Dey ayının ikisinde imam dünyadaki Hristiyanlara bir tebrik mesajı gönderdi. Bu bağlamda imamın irfani görüşlerini bir ölçüde bildiğim için insanlar bu mesaj hakkında soru sorduğunda imamın siyasi bir şey yaptığını düşünmesinler diye imamın fikrinin perde arkasını ifade etmeyi bir görev olarak hissettim.
Nufle Şato'da olduğu ve günlük işlerden uzak olduğu günler, İmam Hümeyni'nin eşinin kendisiyle baş başa kalması ve İmam Hümeyni ile beraber yaşadığı hayatının günlerini zihninde gözden geçirmesi için iyi bir fırsat sağladı. İmam Hümeyni'nin eşi bu düşünceyi atıfta bulunarak, hayatı ve mücadelesi boyunca imamın zihninin her geçen gün güçlendiğini ve düşüncelerinin her geçen gün daha güncel hale geldiğini, halbuki her geçen gün siyasi sorunların baskısı ve mücadelenin zorluğunun yanı sıra yaşının da ilerlediğini hatırlatıyor.
İmamın eşi şöyle anlatıyor. Ben o dönemde yaklaşık 100 saatliğine kendimle baş başa kalıp hayatımı gözden geçirdim ve binden fazla kez gönlümün derinliğinden her geçen gün yaşı artmasına rağmen düşünceleri daha güncel hale gelen bir kişinin eşi olduğum için Tanrı'ya şükrettim.
Şah ülkeden kaçtıktan sonra bütün İran halkı İmam Hümeyni'nin İran'a dönmesini bekliyordu. Ancak bu karar birçok engel ve sorunla karşı karşıyaydı. Çünkü İran'da güç, Şah tarafından atanmış olan başbakanın elindeydi ve imamın İran'a dönüşü birçok tehlikeyle karşı karşıya kalabilirdi. Birçok İranlı politikacı imamın uçuş sırasında öldürülebileceğinden korktukları için imamın Fransa'da kalmasını daha iyi olacağına inanıyordu. Çünkü Nöflü Şato köyü Tahran'dan daha güvenli görünüyordu.
Tahran Radyosu.
Bazıları imamın halkın yanında olmasının devrimi daha erken gerçekleştireceği konusunda İran halkının çoğunluğu ile aynı görüşteydi. Bu ortamda karar vermek çok zor ve aynı zamanda çok belirleyiciydi. Ancak imam büyük bir cesaret ve dirayetle İran'a dönmeye karar verdi. İmamın kararı sadece cesaretini değil, aynı zamanda ilahi yardımlara olan güçlü inancını da gösteriyordu ve bu kararı uygulamakta kararlı ve ciddiydi.
İmam Tahranlı arkadaşlar, şimdiye kadar biz sizin sözünüzü dinledik ve sizin her dediğinizi kabul ettik. Bu sefer sizin bizden kabul etmenizi rica ediyoruz diye size mesaj göndermişler diyen oğlu Ahmet'e gülümseyerek şöyle cevap vermişti. Onlar bu sefer de benim sözümü dinlerlerse zarar görmeyeceklerini söyle. Böylelikle imam İran'a dönme kararını verdi ve Ahmet'ten yolculuk için gerekli hazırlıkları yapmasını istedi.
İmam Hümeyni İran'a dönmeden önce Aşura gecesi yarenin omuzu üzerinden biatını kaldıran ve onlardan gecenin karanlığını kullanmalarını ve Kerbela çölünde kalmak ve öldürülmek istemezlerse çadırları terk etmelerini isteyen Mevlası İmam Hüseyin Aleyhisselam'a iktida ederek yoldaşlarından biatı kaldırdı ve onlardan yolculuk ya da İran'da bulunma sırasında onları tehdit edebilecek tehlikelerden dolayı kendisini eşrik etmekten vazgeçmelerini istedi.
İmam Hümeyni akşam ve yatsı namazını kıldıktan sonra Nöflü Şato köyündeki herkese hitap ederek detaylı bir şekilde konuştu ve sonunda şunları ifade etti. Herkesten tekrar özür dilerim ve yakında İran'a gideceğim. Bu yolculukta tehlike ihtimali var. Bu yüzden benim yüzümden kimsenin tehlikeye düşmesini istemiyorum. Ben ve Ahmet gideceğiz. Eğer sorunsuz bir şekilde İran'a ulaşırsak, Allah'a umutla İran'da birbirimizi göreceğiz. Ve bana bir sorun olursa, siz mücadelenin devam etmesi için hazır bulunun.
Toplantıya katılanlardan biri şöyle dedi. Sözlerinizin içerinden bu yolculuğa bayanları götürmek istemediğinizi anlıyoruz. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanında kadın yok muydu? Hazreti Zeynep ve kız kardeşleri bu yolculukta İmam Hüseyin'in yanındaydı. İmam şöyle dedi: İmam Hüseyin, İmam Hüseyin'di. Bayanlarla birlikte olmak istemiyorum. Beyler hakkında da söylüyorum. Birinin benim yüzümden zahmete düşmesi benim için üzücüdür.
İmam Hümeyni'nin eşi imamın yarenlere ve yoldaşlara veda ettiği geceyi anlatmış, ancak bu gecenin çok da zor bir gece olmadığına, çünkü yola inancın yüzünde belli olduğunu değinmiştir. Zor değildi, çünkü imamın yüzünü gördüğümde imam ve yanındaki kişiler için bir sorun çıkmayacağından emin oldum. Ona eşlik edemediğim için üzülmedim. Çünkü onunla uçakta ve Tahran'da olsaydım, dikkatinin bir kısmının benim üzerimde olacağını biliyordum. Ve burada eğer ben imama eşlik etmezsem, imamın daha rahat olacağı ve benim yüzümden bir endişesi olmayacağı yönünde akıl duygulara galipti. Ancak yine de imamın gidişiyle bu köyün sessizliğe bürüneceğini ve gönlümün tutulacağını biliyordum.
İmam ve arkadaşları 1 Ocak günü sabah saat 9'da Mehrabad Havalimanı'nda indiler ve 1-2 gün sonra İmam Hümeyni'nin eşi ve diğer arkadaşlar onlara katıldı.
Değerli dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde adlı programımızın sonuna geldik.
Programımızın sonunda www.parstoday.com üzerinden bizleri takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@wes.irib.ir üzerinden de bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin 107. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Nur suresinin 63. ayetinin sebebi nüzulünü ele alacağız.
Zühd ve sade yaşam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının temel ilkeleriydi. Sade yaşamak, dünya varlıklarına bağlı kalmamak, hayatın lükslerinden ve abartılı özelliklerinden kurtulmak demektir. Günlerden bir gün ikinci halife peygamberle konuşmak için onun yanına geldiği rivayet edilir. Evin önünde kapıcı olarak duran siyahi bir adamın içeri girmesini engellediği rivayet edilir. İkinci halife peygambere Ömer geldi diye söyle der. Ömer girmeme izin verene kadar girmedim. Eve geldiğimde Resulullah'ı sadece hurma yapraklarından bir halının üstünde dinlenirken gördüm. Kalktığında bile halının mübarek bedenine zarar verdiğini, iz bıraktığını gördüm. Bu beni üzdü. Bu yüzden Allah Resulüne dedim ki, sizin durumunuz neden böyle olsun ki? Neden krallar, hükümdarlar ve benzerleri lüks içinde boğuluyor? Allah'ın peygamberi olan siz böyle bir durumdasınız dedim. Ama ben bunu söyleyince Allah Resulü üzüldü ve ayağa kalktı ve dedi ki, söylediklerine şaşırıyorum. kimse lüks hayatıyla gurur duymamalı. Dünyada yaşamanın bir ağacın gölgesinde bir an dinlenmek, gölge kaybolunca da yolcunun kalkıp gideceği gibi olduğunu bilmen lazım.
İşte bu rivayetten de anlaşıldığı üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca sadelik hep ön sayfadaydı. Ayrıca Allah tarafından daha güzel bir hayat isteyen eşlerine, eğer dünya hayatını ve ziynetini istiyorsanız, mihrinizi verip boşamaya hazırım diye söylemekle mükellef kılınmıştı.
Yemekleri hakkında da çeşitli rivayetler nakledilmiştir. Diğer hususların yanı sıra, ölümlü dünyadan ayrılana kadar arka arkaya 3 gece tok bir şekilde yemediği rivayet edilmektedir. Peygamber Efendimizin ailesi bazen yemek pişirmek için ateş yakmadan 3 ay geçirirdi. Çünkü yiyeceklerinin çoğu su ve hurmaydı ve ateş yakmaya, ocağı yakmaya bile hacet yoktu.
Peygamber Efendimiz bir yere gitmek istediğinde bir grup ona uymak isteyince bile izin vermezlerdi. At üzerinde olsalar ve biri onlarla yürümek istese, "Kardeşlerim, şu 3 şeyden birini seçmelisiniz. Ya sen git, ben arkadan gelirim, ya ben gider, sen sonra gelirsin, ya da bin beraber gidelim. Benim at üzerinde olmam, senin yaya olman doğru değil, bu uygun değil," derdi. Sonuçta kendilerinin ata binmelerine ve birinin onları yaya olarak takip etmesine ve eşlik etmesine izin vermeleri imkansızdı.
Tahran Radyosu.
Peygamber Efendimiz başkalar gibi giyinir, yemek yer, insanlarla şakalaşır, oturup kalkardı. Sokaktaki insanlarla kolayca arkadaş olur ve en düşük yaşam standartlarını seçerdi. Bu sade hayat, İslam peygamberinin sevdirmiş ve insanları ona yakınlaştırmış, böylece özel hayatlarında büyük etki bırakmıştı. Allah Resulü oturdukları mecliste şöyle buyururdu: "Çember şeklinde oturalım da meclisimizin yukarısı, aşağısı, üste geç, aşağıya geç muhabbeti dolaşmasın." Genel olarak Peygamber Efendimizin alçak gönüllü davranışı, insanların peygamberi tanımayacak ve kalabalıkta onu göremeyecek, peygamberin kim olduğunu zar zor ayırt edebilecek şeklindeydi.
Peygamberin bu samimi davranışı, küçük bir grubun peygamberin konumunu dikkate almadan ona diğer insanlar gibi davranmasına neden olmuştur. Örneğin önlerinde kahkaha atanlar, bacaklarını uzatanlar ya da gereksiz şakalar yapanlar oldu. Ayrıca peygamberi Allah'ın Resulü, Allah'ın peygamberi, Allah'ın yarattıklarının en hayırlısı, Saffetullah veya Habibullah ve benzerleri olarak adlandırmak yerine kendi üsluplarına göre adlandırırlardı. Kaba bir şekilde konuşur ve şöyle derlerdi: "Ey Muhammed, ey Ebul Kasım."
Bu sırada Nur suresinin 63. ayeti indirilmiş ve halka Nebiyullah ve Resulullah olarak hitap etmeleri istenmiştir. Bu ayette Allahü Teala şöyle buyurmaktadır.
Bismillahirrahmanirrahim. La tec'alû du'a'r-rasûli beynekum ke du'a'i ba'dikum ba'da. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذ۪ينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذَا فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
Resulün çağrısını aranızda birinizin diğerini çağırması gibi görmeyin. Aranızdan gizlice sıvışıp gidenleri Allah elbette bilir. Onun emrine aykırı davrananlar başlarına ya bir belanın gelmesinden yahut can yakan bir cezaya çarpılmaktan korksunlar.
Hazreti Fatıma sallallahu aleyha bile Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme baba gözüyle bakmak yerine ona Allah'ın bir peygamberi gözüyle baktı. Ve peygamberlere davranan bir mümin gibi davrandı. Resulullah'ın kıymetli kızı, çocuksu bir ilişkiye rağmen bu samimiyetin peygambere yönelik nezaket ve saygısını bozmasına izin vermedi. Bir diğer yandan ise Allah Resulü de ona bir baba gibi davranıp babalık görevini en iyi şekilde yerine getiriyordu. Özellikle kızının nasıl mümine bir kadın olduğunu bildiği için hep ona özel önem verirdi. Buna rağmen Fatıma sallallahu aleyha nübüvvet adabına uymuş ve Nur suresinin 63. ayetinin indirilişinin ardından hep ona Ya Resulullah diye hitap ederdi.
İmam Sadık aleyhisselam Hazreti Fatıma selamullah aleyhadan şöyle bir rivayet anlatır. Nur suresinin 63. ayeti nazil olduğunda ve Müslümanların Peygamber Efendimiz'i diğer insanlar gibi adıyla çağırmamaları ve ey Muhammed dememeleri ona ey Resulullah veya ey Allah'ın Nebisi ve benzeri sıfatlarla ve hürmetle hitap etmeleri istendiğinde ben bile babama babacığım demeye cesaret etmedim. Ne zaman hizmetine geldiğimde şöyle derdim ey Resulullah. Bunu söylediğimde peygamber bir iki defa benden yüz çevirdi ve üçüncü defa bana dedi ki, ey Fatıma, bu ayet senin ailen ve neslin hakkında nazil olmadı. Çünkü sen bendensin, ben de sendenim, bana baba diye seslen, bu beni sevindirir.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İran'ın güneyindeki Kerman ilinde şehitler mezarlığında meydana gelen terör saldırısındaki şehitlerin naaşları bugün teşhir edilecek. IŞİD terör örgütü Kerman cinayetinin sorumluluğunu üstlendi. İran'ın Kerman kentinde düzenlenen terör saldırısının sorumluluğunun IŞİD terör örgütü tarafından üstlenilmesi ardından Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amerika'nın değerlendirmesinin bu konuyu doğruladığını açıkladı. Muhsin Rızai son dönemdeki tüm suikastlerin arkasında İsrail rejimi olduğunu belirtti. Galiba düşmanlar İran milletinin önünde çaresiz kalmışlar açıklamasında bulundu. Altı ülkenin parlamento başkanları galiba farayarak Kirman'daki terör olayını kınadılar. İran ve Sırbistan Cumhurbaşkanları arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. İran ve Türkmenistan Cumhurbaşkanları da telefonda görüştüler. Suriye Cumhurbaşkanı, İslam İnkılabı rehberi ve Cumhurbaşkanı'na taziye mesajı gönderdi. Ve Şankaya ülkelerin bayrakları Kirman şehitleri anısına yarıya indirildi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.